10. Ayrımbaşı, sayfa 89.
9. Bölüm. Francis ile Peon kendilerini güvenlik altına almak için boğazdan dışarı koşarken petrolün aktığı yerde bir alev gölü kıyameti koparmış, Torres ile polis amirini kayalardan yukarı tırmanmaya zorlamıştı. Aynı anda da hazine ada sahibiyle arkadaşları boğazın öbür yakasına doğru geri dönmek zorunda kalmışlardı. Francis hazine ada sahibinin anlattıklarını, limanlara ulaştırılamayan en az 5 milyon varil tutacak petrol gölünü anımsadı. Peon'a değerin ne senin diye sordu. Peon ne demek istediğini anlamadı. Öte belirlerinin değeri ne? Yani sahibi olduğun şeylerin hepsinin. Yarım pezo. Hayır, yarım pezonun yarısı dedi. Peon acı acı ve gözlerini önüne indirdi. Peki daha başka nelerin var? Yoksul gariban daha başka hiçbir şey olmadığını göstermek istercesine omuz sikti. Sonra da ekledi. Borcundan başka bir şeyim yok. Borcum 250 pezo. Bu borç yüzünden ömür boyu köle olarak bağlandım. Hazine'de köle olmanın nedeni de bu zaten. Francis, dedi ve gülümsemekten kendini alamadı. Değer sıfırdan 250 pezo daha az. İnsanın ancak matematiksel olarak tasarlayabileceği bir değer. Ve öte yandan burada 7 sıfırla yazılabilecek değerleri ateşe veriyorsun. Peon, Francis'in ne demek istediğini yine anlamadı. Ama yara bere içindeki başını yukarı kaldırdı. Ben bir erkeğim dedi ve bir mayayım. Francis biraz alaylı, bir maya kızıldırılısı mı diye sordu. Peon duraksayarak yarım maya diye düzeltti. Babam tam bir mayaydı. Ama Tierra Caliente bir melez kadını sevdi. Ben onun oğluyum. Kadın sonra onu Barbaros'u bir zenci için bırakıp gitti. Babam da Antallarına döndü. Tıpkı babam gibi ben de yine Tierra Caliente'den bir melez kadına tutuldum. Kadın parası olsun istiyordu. Ben sonra sırılsıklama aşıktım. O yüzden kendimi 200 pezoya köle olarak sattım. Gel gelelim ne kadını gördüm bir daha ne de parayı. 5 yıl köle olarak kaldım. Dayak yedim. Ve 5 yıl bittiği zaman borcum artık 200 pezo değildi. 250 pezo olmuştu. Francis ile yarım kan Maya kafilelerine yetişmek için Ant dağlarına doğru gider ve Juhitdan petrol alanlarını alevler dumanlar içinde kalırken Ant dağlarının iç bölümlerinde sonunda kaçanlarla kovalayanları bir araya getirecek başka olaylar hazırlamaktaydı. Böylece Francis, Henry, Leoncio ve arkadaşları, Peon, hazine adı sahibi yandaşları, jandarmalar, polis amiriyle Alvarez Torres bir araya geleceklerdi. Mağarada bir kadınla bir adam oturuyordu. Kadın çok güzeldi. Kızılderili beyaz meleziydi. Basit bir gaz lambasının ışığında İspanyolca bir kitabı yüksek sesle okumaktaydı. İkisi de yalın ayaktı. Kolları çıplaktı ve üzerlerinde keşiş giysileri vardı. Kadın kapşonunu omuzuna doğru atmıştı. Öyle ki gür, siyah saçları ortaya çıkmıştı. Adam yaşlıydı ve kapşonunu keşişlerin her zaman yaptığı gibi alnına indirmişti. Okumuş adam yüzü vardı. Güzeldi ama sürekli oruç tuttuğu da belli oluyordu. İhtiyarın gözleri kapalıydı, kördü. Melez kız yüksek sesle okurken adam kulak kesilmiş ve düşüncelere dalmış bir halde oturuyordu. Ama hiç de dalgın değildi. Kör olmasına karşın bir eylem adamıydı ve ruhu körlükten çok uzaktı. Ruhuyla nesnelere dış görünüşlerinde nüfus ediyor ve çoğu zaman yüreklerdeki gizli düşünceleri bile okuyabiliyordu. Elini kaldırıp okumayı kesmesi için kıza işaret ederken dinledikleri üzerinde yüksek sesle düşündü. Sözcüklerin üzerinde basa basa ve ağır ağır insanın yasası dedi. Zamanımızda açgözlülüğün yalnızca bir oyunudur. Yasa başlangıçta iyiydi. Ne var ki uygulama biçimi insanları haksızlığa götüren yola saptırdı. Amacı araçla değiştirdiler. Ama yasa yine yasadır. Zorunludur ve iyidir. Yalnız yasanın uygulanışı yanlış yoldadır. Sustu. Yeniden derin düşüncelere daldı. Sonra birden sözüne devam etti. Ama bizim Panama antlarında bir yasamız var. Adaletli ve herkes için aynı olan bir yasamız. Okumaya devam et Mercedes. 10 dakika sonra kör başını kaldırdı. Sanki bir şey kokluyormuş gibi soluk aldı. Ve Mercedes'e susması gerektiğini bildiren bir işaret yaptı. Körün havayı kokladığını gören kız da aynı şeyi yaptı. Kız, belki lambadandır, ey yargıç dedi. İhtiyar, bu yanan petroldür dedi. Ama lambanın petrolü değil, uzaktan geliyor. Ayrıca boğazda da silah sesleri işittim. Ben bir şey işitmedim. Kızım, sen görürsün, benim gibi işitmene gerek yok. Boğazda birçok silah atıldı. Çocuklarıma buyruk ver, gidip araştırsınlar ve bana haber getirsinler. Kız hiçbir şey göremeyen ama keskin kulaklarıyla havadaki hareketi hisseden ihtiyarın önünde saygıyla eğildi. Perde yana çekerek dışarı çıktı. Mağaranın girişinde sağlı sollu birer kızıl derili oturuyordu. Bir tüfek ve bir baltayla silahlanmışlardı. Kemerlerine de birkaç kama sokuluydu. Kızın buyruğuyla ikisi birden ayağa kalkıp eğildiler. aslında kızın önünde değil, verilen buyruğun ve görünmeyen buyruk sahibinin önünde eğilmekteydiler. Biri üzerinde oturmuş olduğu taşa baltasını sırtıyla vurdu. Sonra kulağını taşa dayayıp dinledi. Taş dağın içerilerine kadar uzanan bir maden damarının son noktasıydı. Ve hayli uzakta, dağın öbür yamacında ve Ant dağlarını gören bir mağarada başka bir yerle oturuyordu. İlkin kulağını birinci mağaradakine benzer bir taşa dayayıp dinledi. Sonra da elini saldırmasıyla taşa vurarak karşılık verdi. Arkasından yarı yarıya çürümüş, içi kavuk, yüksek bir ağaca yaklaşıp elini içine soktu. Kilise çanı çalan zongaç gibi ağacın kavuğundaki bir ipi çekti. Ama hiçbir ses çıkmadı. Bunun yerine başının yüz ayak kadar yukarısında bir dal, tıpkı bir semaforun kolu gibi yukarı aşağı kımıldadı. Oradan 2 mil ötede buna benzer başka bir semafor karşılık verdi. Daha ötelerde bir yamaçta güneşe tutulan bir el aynası kör ihtiyarın buyruğunu başka bir yöne aktardı. Ant dağlarının bu kesimi canlanmış ve konuşmaya başlamıştı sanki. İşaretler ve haberler dağların maden damarlarıyla, ağaçların dallarıyla ve güneşe tutulan aynalarla oradan oraya ulaşıp duruyordu. Enrico Solano atının üzerinde yeni yetme bir kızılderili gibi dimdik ve kıvrak oturuyor, Francis'in kazandırdığı zamandan yararlanırken Leoncio da Henry Morgan'ın eşliğinde biraz gerisinden geliyordu. İşlerinden biri Francis'in kendilerine yetişip yetişmediğini anlamak için durmadan arkaya bakmaktaydı. Sonunda Henry dayanamadı. Bir punduna getirip geride kaldı. 5 dakika sonra da Francis için kaygılanmaktan yana hiç de ondan aşağı kalmayan Leoncio atının başını geriye çevirdi. Ama öteki atın ardından gitmek isteyen hayvan buna boyun eğmedi. Huysuzlandı. Kıç attı. Sonra da bir adım daha yürümeyip olduğu yerde durdu. Leoncio aşağı atlayıp atın olduğu yerde kalması için Amerikan yönetimi dizginleri yere bıraktı. Ve Henry gibi yolda geriye doğru yürümeye başladı. Yalnız öylesine yürüdü ki çok geçmeden ona yetişti. Tam o sırada da Francis ile Peon da çıka geldiler. Aynı anda da Hacienda sahibinin takımı silahlarını üzerlerine çevirmiş olarak ormandan çıktılar. Çevrelerini kuşattılar. Solano ailesinin eski dostu Hacienda sahibi gelenlerin arasından olsaydı gelir gelmez tekme tokat dövmeye giriştikleri Peon bir yana bu işten çok rahatça sıyrılabilirlerdi. Ne var ki bir ateş nöbeti kendisini yanan petrol alanının yakınında kalmak zorunda bırakmıştı. Hırpalanması üzerine Peon yine dizüstü çöküp sızlanarak bağışlanması için yalvarmaya başlamıştı. Adamlar Leoncio'ya çok kibar davrandılar. Francis ile Henry'e ise biraz nezaket gösterdilerse de boğazı geçip atlarını bıraktıkları yere gitmezden önce ikisinin de ellerini arkadan bağladılar. Yolda Latinlere özgü hoyratlıkla öfkelerini zavallı Peon'dan çıkarmaktan geri kalmadılar. Birden işitilen sevinç haykırışları yeni bir grubun ortaya çıkışını bildirdi. Bunlar polis amiri, Alvarez Torres ve jandarmalardı. Her iki grup birbirinden açıklama isteyip bunu aynı anda yapmaya kalkınca büyük bir gürültü koptu. Bu arada Torres Francis'e başını sallayıp Henry'e zafer kazanmışçasına bir bakış fırlattıktan sonra Leoncio'nun yanına geldi. Tam bir İspanyol kibarlığı ve saygısıyla önünde eğildi. "Bakın," dedi. "Ben buraya sırf sizi kucaklamak ve olabilecek şeylerden korumak için geldim. Siz düşlerimin kraliçesisiniz." Kız başını öteye çevirerek kısaca "Sizi anlamıyorum." karşılığını verdi. "Hiçbirimiz yasalara aykırı bir şey yapmadık. Onun için burada yaşamak ya da ölmek söz konusu olmamalı." Torres, "İyi ama Henry Morgan'ın asılması söz konusu," dedi. "Amcanız Alfredo Solano'yu öldürdüğü kesin bir gerçek. Bu bakımdan Henry Morgan'ın en ufak bir kurtulma şansı yok. Ama Francis Morgan'ı kurtarabilirim. Eğer..." Leoncio'ya dişi bir kaplan gibi gerilerek "Eğer..." diye sordu. Torres, iki gringonun kendisine ateşli bir nefretle bakmasını hiç aldırış etmeden şaşılacak bir serin kanlılıkla "Eğer benimle evlenirseniz," dedi. Torres için tutkularına gam vurabilmek olanaksızdı. İki gencin kendisini nefretle süzmesine karşın kızın elini yakalayıp "Leoncio," dedi. "Sizi bu dünyada her şeyden çok sevdiğimi biliyorsunuz. Eğer kocanız olursam Henry için bile bir şeyler yapabilirim. Belki de hatta canını kurtarmayı bile başarabilirim. Ancak bu durumda Panama'dan hemen çıkıp gitmeye söz vermesi gerekiyor." "Seni İspanyol köpeği seni," diye haykıran Henry bağlı olduğu direği parçalamak istercesine zorladı. Torres elinin tersiyle Henry'nin ağzına bir tokat yapıştırarak "Gringo iti," diye karşılık verdi. Aynı anda Henry şimşek hızıyla Torres'in yan tarafına bir tekme indirdi. Adam Francis'e doğru uçunca hızdan yana birincisinden hiç de yavaş olmayan bir tekme de ondan yedi. Jandarmalar yetişip çaresizlik içinde kendilerini savunamayacak durumda bulunan iki gringoyu yakalayarak dövmeye başlayıncaya dek Torres bir o yana bir bu yana uçup durdu. Serbest kalan Torres bıçağını çekti. Tam bu sırada sessizce geliveren bir bölük silahlı adam ortaya çıkıp yine sessizce duruma egemen olmasaydı belki de iki arkadaş canlarından olacaktı. Gelen bu esrarengiz adamların birkaçı pamuklu kumaştan gömlek ve pantolon giymişti. Ötekilerin üzerinde ise çuval bezinden giysiler vardı. Jandarmalarıyla hazinede sahibinin adamları büyük bir paniğe kapıldılar. Haç çıkararak dualar mırıldanarak "Eyvah kör çete, acımasız yargıç, olanlar oldu" diye bağırışarak geri çekildiler. Fakat deminden beri hayli dayak yemiş bulunan peon ileri fırlayıp gelenlerin başı olduğu anlaşılan sert yüzlü bir adamın önünde kanayan dizlerinin üzerinde çöktü. O kadar hırpalandığı halde yakınmasını ve adalet istediğini bildiren sözler dudaklarından bir sel gibi boşandı. "İstediğin adaletin ne olduğunu bilir misin?" diye sordu başkanları. "Bilirim," karşılığını verdi peon. "Acımasız yargıcı istemenin ne demek olduğunu biliyorum. Ama yine de istiyorum. Çünkü benim işimi ancak o çözümler." Leoncia da gözlerinden adeta alevler fışkırarak "Ben de acımasız yargıcı istiyorum," diye haykırdı. Sonra sesini hafifleterek Francis ile Henry'e dönüp ekledi. "Bu acımasız adalet ne olursa olsun." Henry de yine hafif sesle "Herhalde Torres ile polis amirinden gelecek adalet kadar kötü olamaz," dedi. Ve önderin önüne fırlayarak yüksek sesle "Benim de acımasız adalet önünde boynum kıldan incedir," dedi. Önder "Peki" dercesine başını öne eğdi. Francis "Ben de aynı şeyi yapsam iyi olacak galiba," diye mırıldandıktan sonra yüksek sesle önderden acımasız yargıcı istedi. Kimse jandarmalara güvenmiyordu. Hazinede sahipleri de kör çetenin vereceği karara uyacaklarını anlatan işaretler yaptılar. Yalnız polis amiri karşı çıktı. "Görünüşe bakılırsa benim kim olduğumu bilmediğiniz anlaşılıyor," dedi kasılarak. "Ben Mariano Vercocho Ehuyos'um. Tanınmış biriyim. Önemli bir görevim var. San Antonio polis amiriyim. Valinin de en iyi dostuyum. Yalnızca tek bir yasa ve tek bir adalet vardır. Bu da Panama'nınkidir. Antların değil. Acımasız adalet denen bu dağ yasasını protesto ediyorum. Sizin bu kör çetenizin üstüne koca bir ordu gönderteceğim. Akbabalar yemeli San Juan deleşlerinizi." Torres coşkunca konuşan polis amirini aklını başına devşirsene diye uyardı. "San Antonio değil burası. Juninta'nın ıssız ormanları. Üstelik ordumuz filan da yok bizim." Önder, "Bu iki adam sizlerden birine haksız mı davrandı ki acımasız adaleti çağırıyorsunuz?" diye sordu. "Evet," yanıtını verdi peon. "Beni dövdüler. Hem de hiçbir neden olmadan. Ellerim kanıyor. Vücudum yara bere içinde. Acımasız adaleti bir kez daha çağırıyorum. Bu iki adama karşı." Önder peki dercesine başını eğdi. Ve adamlarına tutsakların silahtan arındırılmaları sonra da hemen yola çıkılması için buyruk verdi. "Adalet, adalet istiyorum," diye Henry haykırdı. "Benim ellerim arkadan bağlı. Ya herkesin eli bağlansın ya da hiç kimsenin." Önder'in yüzünden bir gülümsemenin gölgesi geçer gibi oldu. Ve adamlarına eşitliği bozan ipleri kesmelerini söyledi. Bir saat kadar gidildikten sonra tutsakların gözleri bağlandı. Acımasız yargıcın tahtında oturduğu mağaraya dek böyle götürüldüler. Gözlerindeki bağlar çözülüp çevrelerine bakındıkları zaman meşalelerle aydınlatılan tavanı yüksek, çok geniş bir mağarada bulunduklarını gördüler. Büyük bir yekpare taştan oyulmuş bir çeşit tahta aksaçlı, kör bir ihtiyar vardı. Ayağının dibinde, başını onun düzüne dayamış, çok güzel bir melez kız oturmaktaydı. Kör konuştu. Sesi görüp geçirdiklerinden doymuş ve yaşlanmış bir bilgininki gibi yumuşak ve tanlahtı. Acımasız yargıç çağrıldı. "Konuşun, adalet ve eşitlik isteyen kimdir?" Herkes susuyordu. Polis amiri bile antların yasasına karşı çıkmak yürekliliğini kendinde bulamamıştı. İhtiyar, "Aranızda bir kadın var," dedi. "İlkin o konuşsun." Henry ile Francis, Leoncio'yu tutmak istediler. Ama o gülümseyerek ikisini de itti ve sonra berrak, tok bir sesle konuştu. "Ben, işlemediği bir cinayetten dolayı idama mahkum edilince kaçması için nişanlım olan adama yardımda bulundum." "Kör çete, sen konuştun," dedi. "Yaklaş bana." İki adam kızı bileklerinden yakalayarak her iki Morgan kaygıyla bakıp dururken körün önüne götürdüler. Melez kız körün elini alıp Leoncia'nın başının üstüne koydu. İhtiyarın parmakları Leoncia'nın alnına, şakaklarındaki atar damarı yoklarken bir dakikadan fazla bir süre ortalıkta derin bir sessizlik oldu. İhtiyar birden elini çekti. Koltuğuna yaslanarak düşüncelere daldı. Hemen arkasından "Doğru senorita," dedi. "Senin yüreğinde kötülük yok. Serbestsin. Acımasız adaleti kim çağırıyor başka?" Francis hemen ileri çıktı. "Ben de tıpkı bu genç kız gibi hiç hak etmediği ölümden kaçan aynı genç adama yardım ettim. Kendisiyle aynı soyadını taşıyorum. Birbirimizin hısmıyız." Bu sefer de o diz çökmüştü. Yumuşak parmaklar alnını, şakaklarını yokladı. Sonunda bileğini tutup
nabzını dinledi. Kör, tam anlamıyla anlaşılmıyor ama, dedi. Yeterince huzur içinde yaşamıyorsun. Ruhun da uyum halinde değilsin. Seni zorlayan kaygılarım var. Birden peon ileri fırlayıp çağrılmadığı halde konuşmaya başladı. Ey acımasız yargıç, dedi. Bu adamı serbest bırak. Ben ona bugün iki kez ihanet ettim. Zayıflığımdan ve korkaklığımdan ötürü iki kez düşmanlarına gambazladım. Oysa beni iki kez bu düşmanlardan kurtarıp korudu. Arkasından bir kez daha diz çöktü. Ama bu adaletin önünde diz çökmeydi. Titriyordu. Ve yumuşak parmakların dokunuşunu hissedince önünde insanın diz çöktüğü bu olağanüstü yargıcın karşısında batıl inançlarla yüklü bir korkuya kapılarak sarsıldı. Sırtındaki omuzundaki vuruklar ve yaralar artık acımıyordu. Kör acımasız yargıç, öteki adam serbest kalmalı, dedi. Ama kaygılar ve huzursuzluklar onun üzerindedir. Bunların ne olduğunu bilen ve konuşmak isteyen kimse yok mu burada? Francis, ruhunda körün bulmuş olduğu kaygıyı hemen anlamıştı. Bu Leoncio'ya karşı duyduğu büyük aşktı ve Henry'ye olan bağlılığını yok etmek tehlikesini yaratıyordu. Aynı şekilde Leoncio da hemen anlamıştı ve kör kadınla erkeğin ellerinde olmayarak birbirlerine fırlattıkları anlamlı bakışları görebilmiş olsaydı, Francis'in ruhunda hangi kaygının gizlendiğini hemen anlardı. Melez kız bunu görmüş ve her şeyi anlamıştı. Henry de görmüştü ve elinde olmayarak karşılığını çatmıştı. Yargıç konuştu. Adam serbesttir. Kendisine bir günde iki kez ihanet eden adama yardım etmiştir. Ve ekledi. Şimdi bu adam hakkında karara varmak üzere kendisinden sorulmalı. Bugün iki kez kişisel çıkarı yüzünden zayıflık gösterdiği halde bu kez bir başkası uğruna sadakatle neden güçlü ve cesur davranmıştır? Bu sözlerle öne eğilip parmaklarını Peon'un yüzünde ve alnında yoklarcasına dolaştırdı. Birden ölümden korkuyor musun diye sordu. Peon içtenlikle yanıt verdi. Ey yüce ve kutsal kişi, ölümden çok korkuyorum ben. Öyleyse söyle, bu adam için yalan konuştuğunu söyle. Onun sana iki kez yardım ettiği sözünün de yalan olduğunu. O zaman yaşarsın. Peon döndü ve yumuşak parmakların altında kıvrandı. İyi düşün diye uyarı devam etti. Ölüm biraz kötü şeydir. Sonsuza dek soğuk ve bir taş gibi hareketsiz kalmak korkunçtur. Söyle, yalan dediğini ve yaşa, konuş. Ne var ki Peon'un sesi korkuyla titremekle birlikte şimdi bir erkek olduğunu gösteriyordu. Bugün ona iki kez ihanet ettim, ey kutsal kişi. Ama benim adım Petrus değil. Petrus, Hazreti İsa'yı ele veren havari. Üçüncü bir kez ona ihanet edemem. Gerçi çok korkuyorum ama yine de ihanet etmeyeceğim. Kör yargıç geriye yaslandı. Yüzü aydınlandı ve nurlanmış gibi ışıklandı. İyi konuştun, dedi. İçindeki erkek yüreğidir bu. Ve ben şimdi senin için şu kararı veriyorum. Bundan böyle son gününe dek kendini bir erkek olarak düşüneceksin. Bir erkek gibi davranacaksın. Bir erkek olacaksın. Çok yakında da olsa bir erkek gibi ölmek, bir hayvan gibi uzun süre yaşamaktan daha iyidir. Bir başkası ol, özgür ol. Peon, Melez kızın bir işaretiyle gitmek üzere doğrulunca ihtiyar onu durdurdu. Ey adam, ilkin bugün gerçek bir erkek oldun. Bütün bu acıların asıl nedeni neydi peki? Yüreğim zayıftı, ey kutsal kişi. Tierra Caliente'li bir melez kadın için yanıp tutuştu. Onun uğruna Hazienda sahibine 200 peso borçlandım. Ama hem parayı aldı hem de başka bir adamla kaçtı. Ben Hazienda sahibinin yanında köle olmak zorunda kaldım. 5 yıl durmadan çalıştım. 5 yıl dayak yedim ve nice kötülüklere katlandım. Ve şimdi borcum 250 peso oldu. Bu pırtılardan ve kötü beslenmeden güçsüz düşmüş şu bedenimden başka hiçbir şeyim yok. Kör yargıç yumuşak bir sesle, o kadar çok mu güzeldi bu Tierra Caliente'li kadın, diye sordu. Onun için çıldırıyordum, kutsal kişi. Onun aşkı beni yaktı, kavurdu ve sonunda köle yaptı. Peon başı öne ek dizinin üzerine kaldı. Bu sırada herkesi şaşırtarak kör yargıç içini çekti. Nerede ve ne zamanda bulunduğunu unutmuş gibiydi. Elini farkında olmayarak melez kızın başına koydu ve parlak siyah saçlarını okşadı. Mağaraya sessizlik çökmüştü. Sonunda melez kız onu dürtüp dikkatini hala önünde diz çökmüş duran adama çekmek zorunda kaldı. İhtiyar, kararı bildiriyorum, dedi. Çok dövmüşler seni. Bedenine inen her darbe hazinede sahibine ödediğin borçlar için birer makbuzdur. Özgür ol. Dağlarda kal. Ve her erkek için bir kadın zorunlu olduğuna göre gelecekte bir kadına gerek duyarsan bu kez dağlı bir kadın sev. Özgür olarak git buradan. Sen yarım kan maya mısın? Evet, yarım kan mayayım, dedi Peon. Babam bir mayadır. Ayağa kalk ve özgür olarak git buradan. Ve dağlarda kal. Tierra Caliente dağlarda doğmuş birine göre değildir. Hazienda sahibi burada değil. Onun için hakkında bir karar verilemez. Hem o yalnızca bir hazienda sahibidir. Onun yoldaşları Öteki hazinede sahipleriyle adamları da serbesttir. Sustu. Şimdi ortaya Henry çıkmıştı. Pervasızca sözü öldüren adam benim dedi. Bir adamı öldürdü diye haksız yere suçlanıp ölüme mahkum edilen adam. Bu sefer polis amiri atıldı. Bu adam bir düzine insanın önünde ölen kimseyi açıkça ölümle tehdit etmiştir. Ve bir saat geçmeden de aynı kilisenin henüz soğumamış cesedi üzerinde eğilmiş bir halde görülmüştür. Henry doğrudur diye kabul etti. Adamı tehdit ettim. Çünkü tez ateşlenen mizaçlarımız ve sert şarap ikimizin de başını döndürmüştü. Beni onun henüz sıcak cesedi üzerine eğilmiş buldular bulmasına. Ama ben öldürmedim onu. Katilin kim olduğundan da haberim yok. Karanlıkta onu sırtından bıçaklayan, hiç kuşkusuz korkak köpeğin biriydi. Kör yargıç ikiniz de çökün diye emretti. Sizleri araştıracağım. Yumuşak, duyarlı parmaklarıyla onları uzun süre yokladı. Parmakları bir karara varamadan her iki adamın yüzünde ve nabzında kayıp durdu. Sonra sert bir sesle Henry Morgan'a işin içinde bir kadın var mı diye sordu. Var, harika bir kadın ve onu seviyorum. Kör yargıç böyle tasalar iyidir. Çünkü kadınlara el sürmemiş adam yarım adamdır dedi. Sonra polis amirine döndü. Sana acı çektiren kadın yok, tasaların da yok. Henry'yi gösterdi. Fakat bu adamda bir türlü kestiremiyorum. Bütün tasalar acaba bir kadından mı kaynaklanıyor kestiremiyorum. Ama bizim şaşmaz bir sınavımız vardır. Yılan ve kuş sınavı. Tanrı nasıl şaşmazsa bu da şaşmaz. Çünkü bu yolla Tanrı insanlara gerçeği göstermektedir.
10. ayrım sonu. Sayfa 102.